Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam iyisiniz inşallah.
Şükür. Allah siz de canavar gibisiniz.
Elhamdülillah.
Canavar kelimesinin böyle pozitif bir anlama da büründü yani hocam.
Hamdolsun
demek
hocam.
Dil değişiyor yani.
Eyvallah hocam, doğru. Kötü manasından daha pozitif.
Enerjik, dinamik,
evet,
böyle.
Evet. Şimdi hocam biz tabii bu kimya saati takip ederken bazen hakikaten tamamen dinimizin konuları var. Onları okuyucularımız inşallah kendileri okurlar. Şimdi yani ahirete iman. Tabii hocam bunun yansıması var illaki psikolojimize. Yani bir insan hocam ahirete inanmadığı zaman mesela ilahi adalet olmuyor o zaman. Birisine hocam zarar görmüşsünüz. Bir travma yaşıyorsunuz.
Evet.
Diyelim ki hocam çocuğunu kaybetmiş birisi. Veya hocam zulme uğramış. Malını mülkünü birisi gasp etmiş ortağın mesela. Şimdi hocam ahirete inanan bir insan diyor ki tamam benim kaybım bu dünyada sadece diyor. Yani işte 50 sene sonra diyor ben hakkımı geri alacağım ahirette diyor.
Evet.
Yani ölümle beraber diyor eşitleneceğiz. Herkes toprağın altında olacak. O benden aldığı malları harcayamayacak bir kere.
Evet.
Orada ben diyor onun yani hakkım yendiği için ne dersiniz hocam bu konuda? Yani mesela psikolojik sıkıntıların bir kısmı esasında inançsızlıktan kaynaklanıyor.
Tabii çünkü şey hocam mutlak yokluk insan için olağanüstü ürkütücü bir şey. Eğer ölümle birlikte bizim her şeyimiz, hayallerimiz, yaşadıklarımız, neşelerimiz, hüzünlerimiz, anılarımız, sevdiklerimiz her şey de yok olacaksa bu insanda çok dehşet bir karmaşa oluşturuyor. Mesela varoluşçuluğun hocam bir kanadı şeydir. Sartre kanadı örneği yani. Ateist bir varoluşçuluktur. Ve bu dünya onlar için bir şeydir. Cehennemdir.
Ya amaçsız, hedefsiz.
Anlamsız, amaçsız, absürt kelimesini kullanırlar. Saçma sapan bir şeydir yani.
Niye geldik ki?
Şimdi dolayısıyla insanı tırnak içinde insanlıktan çıkartan bir şey, bir denkleme getirtiyor yani. O bakımdan insanın bu konu aynı zamanda insanın sadece psikolojik sınırlarını değil, bedensel sınırlarını da hocam zorluyor. Mesela bu kaygı, mutlak yokluk kaygısı insanda bu defa şey, kendini sırf bir şeyle meşgul etmek. Niye? Asıl konudan uzak kalabilmek için yani. Yeşil Yol filmi vardı hocam.
Evet.
Orada haksız yere idama mahkum edilen bir başrol oyuncusu vardı. Hapise düşüyor. Hapishanede ömür boyu hapse mahkum edilmiş bir başkası var. Adamın bütün varlığı evcilleştirdiği bir fare hocam.
Koğuşta. Yani.
Hayatı o yani.
Fareyle oynuyor. Fareyle kahvaltı yapıyor.
Mesela bu modern zamanların bazı hobileri hocam. Diyelim ki bir dönem çok trendti. Pul biriktirmek. Yani kendi başına bir şey ifade edecek şekilde bir konsept olsa, bir çerçeve olsa, bir vizyon olsa eyvallah ama sadece biriktirmek yani.
Hocam mesela geçen ben bir yerde bir fotoğraf makinesi müzesi gördüm. Hani adam şahsına yapmış ama demek ki teknoloji takip eden bir insanmış. Onun için bir manası var. Ama dediğiniz gibi yani hiçbir manasız ve hedefsiz kul koleksiyonu, ne bileyim para koleksiyonu yani hani tarihi için olabilir de.
Evet.
Bazen dediğiniz gibi böyle absürt insanlar işler yapıyorlar. Hedefi gayeye koymazsak onlar da biraz esasında manasız oluyor tabii.
Evet. Mesela modern zamanların en büyük sorunu hocam şey, boş zaman çok tehlikeli bulunuyor. Halbuki boş zamanda insan tefekkür dünyasında, tahayyül dünyasında ne çok şey üretebilir.
Ne kadar mutlu olur esasında.
Düşünce ve duygu dünyasında hayallerini derinleştirmek ve onların peşinden gitmek için. Ama mesela insanlar diyelim ki sadece uyuşturucu kullanmıyor hocam. Uyuşturucu niyetine diyelim ki dizilerin peşinde koşturuyor. İlla dizileri olacak izleyeceği. Hiç durmadan film izleyen insanlar var neredeyse. Tüm boş zamanlarını. Mesela sosyal medyayı uyuşturucu niyetine kullanan insanlar da var.
Sırf boş vakit geçirmek için.
Yok. Kafaya kendimle baş başa kalmayayım.
Hep böyle başkasıyla meşgul olayım.
Başkasıyla.
İş dünyada çünkü sıkıntı var.
Aynen.
Niçin yaratıldı?
Ve onu kışkırtacak. Yaşam, ölüm ötesi, varlığın anlamı vesaire yani.
Hocam İstanbul'da eğer bir daire mezarlığa bakıyorsa acayip fiyatı düşük oluyor. Esasında hocam bence niye mezarlığa bakmasın? Yemyeşil bir kere. Mezarlıklar yeşil oluyor. İstanbul gibi yerde yeşil alan bulamıyoruz değil mi?
Evet, evet.
Ama hocam şundan dolayıymış. Yani ben mesela şahsen olsa çok sıkıntı duymam. Şöyle tefekkür mevt yaparız. Bakar bakar. Ya biz de bir gün buraya gideceğiz. Tamam, dünyada yaşıyoruz ama insan gibi yaşayalım. Kimseye zarar vermeyelim. Evet. İbadetlerimizi yerine getirelim diye düşünürüz. Bir de yeşillikten istifade ederiz. Ama hocam sizin dediğiniz o insan tipleri, yani saçma, dünya hayatı saçma bulanlar, ölümü hatırlamak istemiyorlar. Ve yani acayip dairelerin fiyatları düşüyor mezarla baktığın zaman.
Evet.
Böyle bir kaçış yaşıyoruz maalesef. Demek ki hocam, yani esasında hani ben buralara geçelim dedim ama işte ibadetler bölümü de var mesela. Hepsinin psikolojik tesirleri var. Mesela şimdi namaz bölümü var hocam burada. Şimdi namazı düşünelim. Yani günde 5 kere boyut değiştiriyoruz. Şu hocam yorucu dünyadan Peygamber Efendimizin tabiriyle erihni ya Bilal. Hadi Bilal ezan oku, bizi rahatlat diyor. Hocam dünya yorucu çünkü. Hep evet. Maddi işler. Maneviyat aleminde dinlenmek var. Ruhumuz de yüksek alemlere gittiği için, Allah ile miraç yaşadığı için rahatlıyor. Esasında hocam bütün bunların psikolojik değeri çok çok yüksek de hani biz belki çok pratik günübirlik bir şey olmadığı için bunları geçiyoruz. Daha şimdiden sonra arkadaşlığın şeyine geçeceğiz hocam, psikolojisine. Keşke hocam hepsini okuyabilseydik. Mesela zekat var şimdi. Hocam zekatın psikolojik faydası yok mu?
Hocam mal canın yongasıdır değil mi?
Evet.
Bir arkadaş Türkçeci bir yorum yapmıştı. Kulakları çınlasın Recep Yılmaz, hüzünbaz şair. Hüzün diye şeyi var, kitabı var.
Hüzünlü bir insan mı hocam?
Hüzünlü ama neşeli bir hüzün, yani şey değil.
Sufilerin hüznü hocam böyle esasında.
Evet evet. İnsanı, melankoli değil yani.
İnsanı böyle aktivizme iten hüzüne.
Evet.
Kaliteli hüzüne hocam biz
mesela aşığız. Mesela hasret nedir? Hasret bir hüzün halidir bir açıdan.
Ama kavuşma arzusu
vardır. Ama kavuşma motivasyonu var orada. Bir de arabesk şey var hocam. Kavuşmayı asla amaçlamayan, o hasretin bizzat kendisinden
zevk almaya.
Zevk alan yani ama.
Mazoşist miyor hocam
bunu? Tam öyle yani, o zaman mazoşizm oluyor bu yani.
Yani.
Öyle bir durum. Şimdi şey, orada yorumu şuydu.
Yongadır.
Diyelim ki sen bir kütük aldın. Kütüğü bir şeye dönüştürmek istiyorsun. Dekoratif eşeğe dönüştürmek istiyorsun. Mesela diyelim ki bir vazoya dönüştürmek istiyorsun. Ağaçtan vazo olur mu bilmiyorum ama.
Mesela olsun. Olsun.
Vazoya dönüştürme. Ne yaparsın onu? Yontarsın. Yani yongasını alırsın, fazlalıklarını. Malcanın yongasıdır. Yani maldan vereceksin ki sen sahiden insan olasın. O yonga senin üstüne durduğu zaman sen kütüksün diyor yani.
Hocam şöyle bunu Mevlana da söylüyor. Malla alakalı, yani mal diyor şapka gibidir. Saçı güzel olanın diyor şapkaya ihtiyacı yoktur. Yani bir insan hakikaten kaliteli bir insansa. Hocam genelde bu aşağılık kompleksi olduğu için mal insanı üstünmüş gibi gösteriyor. Adam bomboş, tam evet. Takır. Ama kalite bir takım alıyor. Güzel bir altın araba alıyor. Dışarıdan bakanlar ya bu adam önemli bir insana benziyor diyorlar. Evet. Halbuki o arabayı, elbiseyi alsanız üzerinden yani esas kalitesi ortaya çıkacak.
Evet.
Bunun aksine şimdi düşün hocam, Allah dostları, Peygamber Efendimiz. Bunlar hocam dünya malı olmayan insanlar. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki biz diyor peygamberler vefat ettiğimizde mal bırakmayız. Ama şimdi peygamberimizin şanı bütün alemi kaplamış. Evet. Diğer peygamberler de hakeza. Şimdi yani esas diyor İmam Efendi Hazretleri, insanın kalitesi malı mülk olmadığında ortaya çıkar. Dedi, yonga dediniz ya yani.
Evet, evet.
Çoğu insanlar kütük. İşte o şey yongayla saklıyor belki. Bize hocam yanlış anlaşılıyor. Yani mal canın ayrılmaz parçasıdır manasına yongayı biz sanki.
İşte şey hocam, insan bencilleştikçe yorumlar da o yönde evriliyor.
Eyvallah.
Yani işte o mal dediğim benim canımın bir parçası, dolayısıyla onu ben ayıramam kendimden.
Ya.
Onu veremem noktasına geliyor yani. Namaz tabii hocam dışarıdan bakıldığında, çok dışarıdan bakıldığında bir fizik egzersizdir yani. Çok evet. Dışarıdan bakarsan. Ama işin bir de fenomenolojisi var, psikolojisi var. O insan iç dünyasına girdiğin zaman ise her bir hareketin özel bir anlamı vardır yani. Diyelim ki namaza başlarken ellerini kulaklarına, baş parmağını buluştururken aslında elinin tersiyle
dünyayı itiyorsun. Allah'a itiyorsun. Allah daha büyük diyorsun. Büyük diyorsun. Dünyevi menfaatler, şunlar bunlar, küçük işler deyip
ve
geçiyorsun.
Bu arada kalıbını kıbleye çevirmişsin ama kalıbını kıbleye çevirmek işin fiziği, bir de metafiziği var. Kalbini Allah'a çevirmek.
Ya.
Aslında namazı garipseyen insanlar var. Onun ruhunu bilmeyince hakikaten garipsersin yani.
Tabii.
Öyle ya, yani o hareket var ama anlamı ne? Onu hesaba katmayınca yani. Bir de bu hareket nedir hocam? Ellerinizi, avuçlarınızı karşı tarafa göstermek. Hı. Yani ben geldim sana teslim oldum.
Bomboş geldim, ellerim de boş.
He, yani.
Günahlarım da geldim der gibi.
Ha, evet. Şimdi öyle olunca o anlamla birlikte olduğunda zaten tasavvufta... diyelim ki İmam Gazali namazı anlatırken namazın bu metafizik boyutuna da ama ilmihal kitapları salt şey boyutuna vurgu yapınca
maalesef hocam orada sıkıntı
oluyor. Peki bir satırla
oluyor.
Geçiyordur yani. Doğru. Kalple ilgili durumu ama eskiden belki insanların buna çok ihtiyacı yoktu. Çünkü bu bir kültür olarak insanlarda vardı. Bu şeylerin hareketlerin anlamını biliyordu. Metafiziğini biliyordu ama şimdi bunları işlemek lazım ki ne olduğu anlamı ortaya çıksın.
Belki hocam özellikle ortaokullarda
kitaplarında buna göre tabii.
Ortaokullarda, liselerde gençler hocam bunu anlamak lazım. Yani namaz yüksek bir varlık ile iletişime geçiyorsunuz.
Evet.
Oradan feyiz, bereketler geliyor size.
Evet.
Hocam mesela şimdi narsizm çağımızın hastalığı. Hiç kimse hocam alnını yere koymuyor. Herkes böyle hani buluttan su içer gibi.
Evet.
Kafalarımız yüksekte değnek gibi akşama kadar dolaşıyoruz. Ama namaz olunca hocam rüküye gidiyoruz, secdeye kapanıyoruz.
Evet.
Ya Rabbi sen büyüksün, benden büyük birisi var, bir varlık var diye hocam itiraf ediyoruz. Şimdi düşünün yani bu bile fiziken değil mi? İnsan ne kadar etkiliyor secdeye gitmek.
Ve secde olayı en nihayetinde nedir? Alnını yere koymak aslında kendi varlığını hiç etmektir.
Hiçe saymaktır.
Şimdi ama mesela buradaki hiç kelimesine yüklenen anlam bile hocam farklı. Burada egoyu hiç etmek var. Nefsi hiç etmek var.
Tabii.
Ama onu şimdi eğer bir insan kendini egosuyla, kendi benliğiyle tanımlıyorsa hiç olmak yok olmak demektir. Onu ürkütür. Ama hiçbir yağmur damlası hocam okyanusa düşerken ben yok oluyorum diye düşünmez.
Evet.
Ben aslıma kavuşuyorum diye düşünür yani.
Hocam bunu Mevlana şöyle söylüyor. Ruhu hayvanini ver. Ruhu şeyi al diyor. Bu efendim meleki, padişah ruhunu.
Evet.
Ruhu sultaniye al diyor. Yani şu manada. O hiç olması gereken bizim negatif karakterlerimiz. Kibrimiz, bencilliğimiz, efendim böyle hotkamlığımız.
Evet.
Onları diyor secdede bırak. Bunun yerine dediğiniz gibi okyanusa sanki karış. O arkana büyük gücü al. Hatta hocam bunu Ataullah İskender Hazretleri şöyle buyuruyor. Allah'ı bulan neyi kaybeder? Allah'ı kaybeden neyi bulur?
Evet.
Hocam çok dehşet bir söz ya. Yani düşünün ki şimdi modern insan Allah'ı kaybediyor. Ama kendini dediğiniz gibi filmlerle, YouTube'larla, bilmem arabayla, modayla oyalamaya çalışıyor.
Evet.
İçinde büyük bir boşluk var. Ama başka bir insan bakıyorsunuz Allah'ı bulmuş. Madden üzerinde bir şey yok ama manasıyla çok şey ifade ediyor bize. Belki hocam modern insanın yani hepimizin daha doğrusu anlamamız gereken başta gelen şey de bu. Allah'ı bulunca hayat hocam manasını buluyor. İşte ahiret inancı zaten Allah'a imandan sonra ikincisi ahiret inancı.
Evet.
Çünkü ahiretsiz bir ilah anlayışın da manası kalmıyor. Yani ahiret yoksa tamam
evet.
Bu dünyada öleceğim. Yaratıcı olsa olur, haşa olmasa ne olur? Çünkü başka bir hayat yok gibi düşünüyor bazı insanlar maalesef.
Evet. Yani aslında kendi kendini zehirleyen bir durum oluyor insan için. Yaşamı zehirliyor. Düşünsenize hocam. Mesela matematik elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Ama matematiği çekin hayattan. Mesela teknoloji, cep telefonu.
Hepsi iflas eder.
Mühendislik. Hiçbirisi ayakta duramaz. Ama matematik elle tutulur, gözle görülür bir şey değildir. İnsan düşüncesinin bir yansımasıdır. Şimdi yaşamın anlamı da böyle bir şey hocam. Şimdi insan yaşamın anlamını yitirdiği zaman anlam dediğimiz şey elle tutulur gözle görülür bir şey değil. Onun için mesela fizikte astrofizikçiler özellikle ya evren bu kadar geniş ne anlamı var? Anlam nedir? Ya sen neyle araştırma yapıyorsun? Teleskoplarla araştırma yapıyorsun.
O anlamı göstermez ki.
Ya da laboratuvara gittin mikroskopla araştırma yapıyorsun. O da anlamı göstermez ki. Hocam sen yok diyorsun. Olmayacak tabii çünkü bunlar onu gösterecek şeyler değil yani.
Hocam bir insanı teleskopun karşısına koysanız değil mi? Gözünü kaşını büyük görürsünüz. Yoksa içindeki anlamı hiçbir zaman yakalayamazsınız.
Evet. Orada ne devreye girmesi gerekiyor? Orada işte modern bilimde duyularımız ve aklımız bir bilgi kaynağı. Ama tasavvuf bize kalbimizin de bir bilgi kaynağı olduğunu söylüyor. Mesela aşık olduğumuz zaman biz kalbimizle aşık oluruz yani.
Yani.
Evet. Hatta ben tersinden bir örnek vereyim. Nefret ettiğimiz zaman bile hocam.
Kalbimizle.
Niye? Çünkü mesela aklımıza ters düştüğü halde o nefret bize istemediğimiz şeyi yaptırır.
Öyle.
Şimdi şey de öyle. Pozitif duygular da böyle hocam. Tırnak içinde aklı modern yaklaşımlar da araçsal akıl deniyor hocam. Araçsal akıl şu. Zararlı mı yararlı mı olduğu önemli değil. Mesela diyelim ki bir şey hocam. Paranoid tipler Amerikan filmlerinde çok olur. Çok şey mesela zeki insanlardır ama bu zekası hep insanların aleyhine kullanır. Bir zarar için kullanır. Sadece kendi çıkarı için kullanır. Bu onun zeki olmadığını göstermiyor. Araçsal akıl o. Yani aklın da bir dengeye ihtiyacı var. Kalp onu dengeliyor yani.
Kalpsiz akıl hocam çok tehlikeli esasında.
Aynen.
Çünkü
öyle.
Diğer mahlukat Allah-u Teala akıl vermemiş fazla. Bir aslan bir ceylanı parçalıyor ondan sonra keyfine bakıyor. Bir hafta diğer ceylanlar etrafında otluyor mesela.
Evet.
Onun aklı şunu söylemiyor. Ya sen niye böyle yaptın ki? Her gün 10 tane avla.
Stok yap.
Stok yap. Seneye de yersin. Hayvan bu şekilde çalışmıyor beyni.
Evet.
Akıl o kadar hocam. Biz olsak mesela ne yaparız hocam? O ormanda bir katliam yapar. Yüzlerce keyiği yakalayıp işte kesip derisini yüzüp falan. Sonra ama 2 sene sonra gelecek, 10 sene sonra gelecek insanlara bir şey bırakmayız.
Evet. Altın yumurtayı tavuğu kesmiş oluyor yani bir anlamda. Mesela en vahşi hayvan deyince aklınıza hangileri geliyor hocam?
Aslında aslan falan geliyor ama.
Başka?
Yani kurt
mesela
falan.
Ağzı en büyük olan timsah.
Evet, timsah evet.
Hocam koca bir timsah. Bir yıl boyunca hepi topu Serengeti'den ırmaktan geçen bir tane öküz başlı antilopu yese
yetiyor.
Ona yetiyor. Onun dışında aperatiflerle geçiştiriyor.
Bir tane yiyor.
Ondan sonra balık yiyor mesela. Bir tane iki tane.
Bir kaplumbağa falan bazen yakalıyorlar.
O tarz şeyler. Yani en vahşi gördüğün şeyler bile sadece şeye programlı Allah tarafından. Bir dengeye programla.
Zaten hocam bu timsahlar her gün bir tane yeseler hayvan kalmaz.
Hayvan
kalmaz. Her gün bir tane yemiyor dediğiniz gibi.
Ama insan insan öyle değil. Narsizm dediniz ya hocam. Bir zamanlar tasavvuf ile psikoterapiler üzerine karşılaştırmalı çalışmamı hazırlarken şeyi okurken nefsi emmarenin özelliklerini sayıyor sufiler. Ne diyor mesela? Kibir. Heva ve hevesine tapınacak kadar ben merkezli olmak, insanlara hilekar olmak, riyakar olmak, haset, gurur vesaire. Genellikle 7 madde sayarlar sufiler yani. Hocam ilginç, mesela DSM diye kısa Türkçe konuşu DSM diye tanı kitabı vardır psikiyatride, psikoterapide.
Evet.
Yani o tanı kitabına terapist bakar, bu özellikleri taşıyor mu hasta diye ölçektir yani. Şimdi ben size narsizm teşhisi koymak için kullanılan ölçekleri sayıyorum hocam. Sınırsız bir derecede güç, zeka, güzellik fantezileri var.
Yani hocam bu özgüven, sağlıklı özgüven de var. Kendine güvenme ama bunda
bu
sınırsız.
Bu hastalıklı. Hastalıklı.
En kendini, büyük benim yani daha büyük de yok.
Şimdi bir şey var hocam. Bir resim çalışması var. Minnak bir kedi aynaya bakıyor. Aynada gördüğü hocam ne
kocaman
biliyor musun?
Kocaman bir aslan.
Kükreyen bir aslan. Şimdi böyle bir durum yani. Başka aşırı hayranlık bekler insanlardan. Başka amaçlarına ulaşmak için insanları kullanır. Herkes onun için bir araç haline geliyor. Çoğu kez diğerlerine haset duyar. Kibirli, küstah davranış ve tutumlar sergiler. Sanırsınız ki ben bunu tasavvuf kitabından okuyorum. Hayır.
Ya, bu İmam Gazali'den değil bu yani.
İmam Gazali'den değil.
DSM dediniz o tanı kitabından.
Şimdi başka ilginç olan bir şey şu hocam. Şimdi teşhis koydu. Terapi, psikoterapi, psikiyatri. Teşhis koydu. Narsist.
Terapist tamam. Nasıl?
Peki tedavi edeceksin. Dedikleri şu. Neredeyse iflahı mümkün olmayan bir hastalık. Sebep? Çünkü kişilik bozukluğu hocam. Kişilik bozuklukları mesela paranoid tipler, mesela psikopatlar, sosyopatlar, filmlerde çok konusu olan isimler. Bu ve narsizm. Bunlar kişilik bozukluğu hocam. Bunların şey açısından baktığın zaman, psikiyatri ve psikoterapi açısından baktığın zaman iflahı neredeyse mümkün olmayan bir hastalık olarak görülüyor.
Halbuki hocam tasavvufta bunun çaresi var. İnşallah ikinci bölümde hocam.
Evet.
İlk bölümü bitirelim burada. Yani psikiyatristlerin, psikologların hocam çare bulamadığı hastalıkların büyük çoğunluğunun Sufiler arasında hocam çareleri var esasında. Onu inşallah ikinci bölümde hocam beraberce bakarız. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli misafirimiz Ali Rıza Bayezid hocamız. Hocam şimdi dediniz ki bu psikopatlar, narsistlerin pek çaresi yok bu psikoterapilerde. Ama hocam sufiler, mesela hocam Hüdayi Hazretleri, kendisi evet. Bursa Kadısı. Tabii Bursa Kadısı hocam herhalde validen sonra ikinci adam protokolde. Ona göre bir büyük efendim, şoförleri, işte neyse seyisleri, hizmetçileri falan var, konağı var ona göre. Hocam tabii biraz ufak ufak ben de büyük adammışım ya. Bu kadar insan etrafımda döndüğüne göre.
Evet.
Bu da bilgi de var bende. Narsizm hocam başlıyor insanda. Tabii Üftat Hazretlerine derviş olmak için gelmiş. Hocam orada ona öyle işler yaptırmışlar ki. Hani tutmuşlar tuvalet temizliği yaptırmışlar. Belki mutfakta soğan soydurmuşlar, ne bileyim. Ya bir hocam bir kadıya bu yaptırılır mı Allah aşkına?
Evet.
Adam kadı yani. Hikayesi meşhurdur biliyorsunuz değil
evet.
mi?
Evet. Filmi de yapılmıştı.
En son demiş ki Üftat Hazretleri demiş git pazarda ciğer sat. Hem de kadı kaftanıyla. Ya demişler bizim kadı kafayı yedi.
Evet.
Rusallılar. Hocam insanın en çok ağırına giden şey sufilikte yani hepimiz arasındadır hocam. Kendi akranlarımız arasında küçük düşmek.
Evet.
Hatta hocam küçük düşürülmek kadar psikolojik olarak insana ağır gelen başka bir şey yok. Yani bir adamı vur öldür hocam. Acısı daha az.
Evet.
Yani çok hani peygamberin hadisinde geçiyor ya. Böyle zenginken fakir düşen, işte efendim cahil arasında düşen, kıymeti bilmeyen insan diyor ya hocam. Şimdi git diyor pazarda ciğer satama diyor. Böyle İstanbul'un ücra köşelerinde değil. Mesela hocam işte o git mahkemelerin önünde sat. Herkes seni tanısın ki. Hatta hocam bunu İbn Hacı ve benim çalıştığım profesörlük tezimde bir zat var. Allah rahmet eylesin. Kendisi büyük bir faslı müfessir. Hocam abi. Onun şeyhi de büyük bir alimim diyor. Kabileler arasındaki savaşlara engel oluyorum diyor. Yani kabileler arasında ara bulucuyum modern tabiriyle.
Hmm.
Şey diyor git diyor camide dilencilik yap. Tabi bu dilencilik şöyle hocam yani o parayı kendine harcamak için değil. Onu da alıp fakirlere veriyor veya tekkinin ihtiyaçlarına sarf ediyor. Yahu diyor gittim. Yerin dibine girdim. Elimi açtım diyor. İnsanlar diyor bana görünce utançlarından cemaat diyor yüzünü kapatıyor.
Evet.
Ondan sonra. Şimdi hocam sufiler diyorlar ki her şey zıttıyla terapi olur. İmam Gazali'de çok var hocam bu. Sıcak hastalıklar soğukla, soğuk hastalıklar sıcaklıkla tedavi olur. İnsanda kibir varsa bu adamı diyor biraz böyle şey yaparsın. Dilendirirsin. Hatta hocam dilenmenin caiz mi değil mi o ayrı bir fıkhın konusu da. Ama manevi terapi açısından bunu sufiler gerekli görmüşler. İşte tekkede bir zengin birinin çocuğu tekkeye gelmiş. Annesi demiş ki bunu efendim yetiştirin diye. İki yıl sonra gelmiş ki çocuk tuvalet temizliği yapıyor, mutfak temizliği yapıyor. Demiş ki şey efendi ben buraya demiş 10 tane hizmetçi göndereyim. Hmm. Tekkeyi pırıl pırıl temizlesin. Ya demiş benim çocuğumu demiş niye demiş pis işlerde kullanıyoruz. Ben de böyle nazla niyazla büyüttüm evimde. Onun işte bir sürü hizmetçisi vardı emri altında falan. Demiş ki şey efendi hanım demiş. Sen demiş hastasın ben demiş sana vereceğim ilacı 10 tane başka bir hizmetçiye versem sana çare olur mu? Hmm. Olmaz. O zaman demiş senin çocuğun demiş burada biraz nefsinin kırılması gerekiyor hocam. Hani şunu diyeceğim hocam tabii sufilikte insanı böyle hani tam bütün varlığını ele alıp tabii sadece bu pis iş yaptırmakla olmaz hocam. Yani bir adamı sen bir pis iş yaptırırsan belki nefret eder. Öyle değil tabii.
O,
bir kişisel tarafı da var yani he. Sohbeti de var, zikri de var, namazı da var, ibadeti de var. Bunların arasında bir de hizmet bahsinde böyle ağır işler yaptırıyorlar. Yoksa yani ben size hocam zorla yakalayıp şimdi size Üsküdar çöpçü yapsam. Hmm. Yani kemalet ermezsiniz. Tam tersine bana kim besler ilk fırsatta yani siz de benimle uğraşırsınız.
Hocam şimdi sosyal cezalar veriliyor. Mesela Amerika'da ünlü bir manken hizmetçisine kötü davrandığı için bir okulda temizlikçilik görevi vermiştiler.
Çok güzel ama işte onu bir de hocam
işte o
manevi
egoyu kırmak.
Konteksiyle yapmazsanız hocam bu sefer yine ego orada başka şekilde şeytanileşebilir.
Bir de şey empati kurmasında şey ediyor, katkıda bulunuyor. Bak bakalım hadi o hizmetçinin rolünde sen ol. Bakalım ne oluyor manzara yani.
Hocam sufiyle bir parça yakın esasında. Yani çok kötü bir sistem değil.
Değil hakikaten. O sosyal cezalar veya yaptırımlar yani diyelim anlamlı.
Hocam tekkelerde biliyorsunuz bütün hizmeti dervişler yapar. Yani belki tekkeye hocam bir zengin diyebilir ki, hani hocam bugün elhamdülillah diyor ya belediyelerimiz, falanca caminin temizliğini filanca belediyemiz yapmaktadır. O zaman şartlanır da hocam, yani padişah diyebilir ki, ya bu tekkenin bütün temizliği bana ait, yemeklerinizi hazır göndereyim dışarıdan, niye uğraşıyorsunuz dervişler, siz zikirle meşgul olun, ben size hazır yemek gönderiyorum diyebilir esasında. Ama hocam hiçbir tekkede dışarıdan yemek gelmiyor. Hani ufak tefek hediye gelebilir ama düzenli evet. olarak gelmiyor. Temizlik, bütün hocam işleri tekkede dervişler yapıyorlar ki, kibri olan, narsizmi olan, egosu olan insan hocam orada bayağı bir törpüleniyor.
Evet, eğer insan bunu yapmazsa, mesela hocam sporda da, mesela sporcu egosunu şişiren sporcu hocam, teknik direktör onun egosunu yerle bir ediyor. Niye? Başka türlü kendini geliştirme şansı yok. Şimdi isim vermeyeyim ama Türkiye'nin mesela son yılların en popüler futbolcusu, geçenlerde sordum hangi takımda oynuyor diye. Yani ben futbolla çok ilgilendiğim değil ama eskiden haberlerde her defasında rastladım yani.
Evet.
Galatasaray'ın ünlü bir oyuncusuydu. Sonra yurt dışına gitti. Sonra Türkiye'ye geldi. Bir havalar, bir tafralar, bir vukuatlar, bir şunlar, bir bunlar. Bir yıldız söndü. Şimdi
mesleki olarak da kaybetti.
Tabii.
Çünkü şöyle, ben her şeyi bilirim deyince öğrenmeyi de kesiyor.
Tabii.
Antrenmanı da kesiyor.
Aynen öyle. Aynen öyle. Hastalıklı bir kendine, yani bir hastalık işte. O tabii eleştirmek için söylemiyorum.
Hocam, dün akşam,
yani yıldızını söndürüyor insanı. Yoksa bu eleştirmek için söylediğim
hocam,
söz değildi.
Hocam hayatına
yani.
Da mal oluyor.
Evet.
Narsist bir Amerika'da oluyor hocam bu olay. Adamın özel uçağı da var. 3-5 arkadaşını da bindirmiş uçağına, gezdirirken bilinmedik bir havalimanına iniyorlar. Gezer ki hocam. Havalimanındaki operatör diyor ki kuleden, biraz daha da yükselmeniz gerekir diyor. Çok alçakta iniyorsunuz diyor. Yani bu alçak inişle diyor şeyi, pisti yakalayamazsınız diyor. Çok narsist bir herif pilot. Ya sen ne bilirsin bu işleri diyor. Ben daha önce 1000 kere indim kalktım diyor. Ve hocam dağa çakılıyor. Narsizmi yüzünden. Hani sahte bir özgüven dedik ya.
Evet.
Her şeyi en iyisini ben bilirim, benden daha çok bilen yoktur. Şeklinde. Ama yalancı özgüven başka, özgüven.
Evet.
Adam kendine güveniyor. Ben bu işi biliyorum. Evet, pilotum ama diyor. Ama diyor bu kulede diyor ben gibi günde 100 tane uçağı indirip kaldırıyor. O havalimanının değişik bir coğrafyası olabilir.
Evet.
Tepeleri, dağları farklı olabilir. Yok diyor, bana saygı gösteririm diyor. Hocam bizde sanki şöyle bir sıkıntı var. Biz bazen narsizm yok edeceğiz diye tamamen insanın ruhunu da örseliyoruz. Yani had bildirirken hocam kadri sıfırlıyoruz. Bu sefer hocam kendine nefret etme başlıyor. Ben değersizim. Hiçbir işe yaramam. Bu da yanlış hocam.
Evet, yani nasıl yükseklik kompleksi bir yanlışsa aşağılık kompleksi de bir yanlış yani. Birinde kendini dev aynasında görüyorsun. Eskiden hocam lunaparklarda şey vardı. Bir aynaya bakıyorsun, seni dev gösteriyor.
Çok gülerdik de kendi kendimize.
Bir ayna var, cüce gösteriyordu seni. Şimdi ikisi de yanlış. Halbuki ne olmalı?
Gerçek bir ayna olmalı.
Boyunun ölçüsünü veren bir ayna olması
hocam,
lazım
hocam, bu
yani.
Kaymakamlıklarda, valiliklerde vardır böyle makama girmeden boy aynası vardır sizin boyunuzda. Yani çeki düze ayakkabını gör, pantolonunu gör. Kemerin kaymış mı, kravatın varsa eğer kaymış mı, saçın sakalın
evet.
nasıl? Hocam gerçek aynı onlar. Bakarsın düzeltirsin üstünü başını. Şimdi hocam bizde yani Müslümanlık aleminde bir kere elhamdülillah bu kibir çok, tabii ki kibir çok büyük günah olduğu için kibirden kaçarken bu sefer de öz kıymetimizi unutuyoruz. Hani mesela hocam Hüdayi Hazretleri'nden örnek vermiştik.
Evet.
Hüdayi Hazretleri artık kibrini o kadar kırmış ki, narsizmini diyelim hocam. En son bir gün demişler ki işte o zaman hocam tabii bildiriler, hoparlör sistemi olmadığı için veya gazetecilikte olmadığı için var hocam bu tellallar.
Evet.
Davul çalarak gümbede güm Bursa'mızın yeni kadısı teşrif etmiştir. Kendisi de o anda hocam tekkenin tuvaletlerini temizliyormuş. Bedeli diyor işte Aziz Mahmut diyor. Sen diyor burada tuvalet temizle, yeni kadı gelsin makamına otursun. Öyle şatafat içinde. Sen de burada tuvalet temizle diye kendi kendine bir yani içinde bir şey geçiriyor böyle bir şeytani. Bu sefer tabii anlıyor hatasını. Ya diyor ben burada niye buradayım? İnsanı kamil olmak, nefsi yenmek için değil mi? Kızıyor kendisine. Sakalıyla böyle işte lavaboları falan temizleyecek demek ki. Tam böyle yapacakken hemen şeyi yetişiyor. Yok evladım diyor. Bundan sonrası artık aşırılığa kaçar diyor. Bu sakalında bir izzeti var diyor yani. Tamam diyor. Sen diyor artık dersi geçtin. Yani narsizmi yendin. Kibri paramparça ettin. Ama bundan daha fazla gidersen Bu da bu sefer zillete diyoruz hocam, zillete düşmek olur. Ve onu alıp oradan bir şeyh olarak memleketine gönderiyor. Artık sen de kemale ulaştın diyor. Yani sen diyor bundan sonra hiçbir ortamda hocam modern tabirle gaza gelip de kibirlenmesin, gururlanmasın. Tamam, sen o işi hallettin diyor hocam daha doğrusu.
Evet.
Ve ona diplomasını veriyor manevi olarak. Şimdi hocam yani tekkelerde bugün psikolojinin ve psikiyatrinin bulamadığı hastalıkların çaresi var. Şundan dolayı hocam. Çünkü hocam bizde ilahi taraf da var. Ahiret tarafı var.
Evet.
Hocam geçen anlattılar. Bir baba psikologdan psikoloğa koşuyor. Çocuğunu kaybetmiş hocam. Hocam siz istediğiniz terapiyi alın. Çocuğunuz hiçbir terapi geri veremiyor ki.
Evet.
Çok sevdiğin evladın. Hakikaten hocam bazı insanlar için çok önemlidir evlatları. Hepimiz için önemli ama bazı hocam biraz fazla önemli olanlar da oluyor böyle. Bir hoca efendi diyor ki ya kardeşim sen ne üzülüyorsun diyor. Sen imanın var mı ahirete? Var. Ya diyor cennet kuşu olacak. Hatta hocam hadiste geçiyor bunlar.
Evet.
Akıl bali olmadan ölen çocuklar anne babasının eline yapışıyorlar ahirette. Onu cennete sokmadan ellerini bırakmıyorlar. Ya Rabbi annemi selbest bırak. Ya Rabbi babamı affet şeklinde. Şimdi hocam bunu bilen bir insan üzülür mü o kadar? Tabii ki üzülür ama.
Ama kendini ayrı değil hocam. Kaybetmez yani kendi kontrolünü.
Bir de hocam dünya hayatı çok kısa olduğunu da biliyoruz biz. Hani göz açıp kapayınca da geçen bir hayat yani. Neticede bu ebedi bir ayrılık değil.
Evet.
Hani hocam şunu diyeceğim. Kimyasal esasında keşke vaktimiz olsa bununla dokusak ama ahiret deyip geçmeyelim. Ahiret olmadığı zaman hayatın manası da olmuyor. Kayıplarımızı telafi etmek de mümkün değil hocam.
Evet. O nedenle varlığı ve yaşamı anlamlı kılmak için insanın yeteneklerini harekete geçirirken akıl ve kalp sağlığını birlikte koruyabilmesi için inanç onun için çok temel bir unsur oluyor. Zaten ilginç bir şey hocam. İnsan inanmadığı zaman biz inançsız diyoruz da aslında o yanlış inançlara sahip oluyor.
Yani bin tane saçma sapan şeye inanıyor. Bir evet. Allah'a değil de bin tane yalancı tanrıya inanıyor hocam evet. Esasında.
İşte Jüpiter ile Uranüs şu anda şöyle bir denklemde. Dolayısıyla işte sizin burcunuz şu, burada bu olacak.
Ve hocam her gün sabah burçları değil mi böyle şey gibi okuyorlar. Sanki vahiy gelmiş gibi aşağı.
Evet.
Acaba bugün hocam onun deneyini yapmışlar. Sosyal deneyini bilmiyorum gördünüz mü televizyonda?
Yok.
Şimdi hocam böyle bir uzman psikiyatrist ve psikolog hekim bir okula geliyor hocam. Herkesle mülakat yapıyorlar. Sonra hocam sizinle alakalı 10 sayfa rapor çıkarıyorlar. Hocam okuyanların hepsi deli oluyor böyle. Ya bu beni tarif ediyor diyor. İşte hayalleriniz var hepsi gerçekleşmedi mesela. Çok işe başladığınız zaman yarım bıraktınız. Okuyor hocam. Sonra diyor ki ya bu diyor harika bir psikolog ekibi nasıl beni teşhis ettiler. Hatta hocam teşhis şöyle yapıyorlar. Hocam size el yazısıyla basit bir şey yazdırıyorlar. Mesela diyorlar ki Ali Rıza hocam isminizi soy isminizi el yazısıyla yazar mısınız?
Evet.
Soru falan yok hocam. Yazıya bakarak sizin kimliğini tahlil ediyorlar. Herkes hayran kalıyor. Bu kadar mı tutar diyor. Alt tarafı diyor ismimi soy ismimi yazdım el yazısıyla. Hocam halbuki alakası yokmuş. O hani şeye getireceğim lafı o gazetelerdeki çıkan horoskop diyorlar ya işte.
Evet.
Hocam esasında herkesin birbirimize benziyoruz ya şimdi. %90'ı genel cümleler. Şimdi çok hayalleriniz vardı. Hepsi gerçekleşmedi hocam. Şimdi ben size bunu söylesem illaki sizin de bir gerçekleşme hayaliniz yok mudur? Vardır.
Evet.
Bu beni tarif ediyor diyorsunuz. Hocam hepsi yuvarlak. Herkesin olağan hayatında alınmış cümleler. Ama onu okuyan zannediyor ki el yazımdan buldu bunu. Hani şunu diyeceğim yani esasında bugün biz psikolojide hocam ahireti çıkardığımız için pek çok hastalığa çözüm bulamıyoruz.
Hocam mesela pandemi döneminde en yaygın astrolojik inançların en yayıldığı dönem olmuş.
Haşa ne kadar kötü hocam ya.
İşte şey bak
başıboşluk.
İnsanlar hocam varoluşsal durumlarla yüzleştiler ya. Yani varlığın anlamı yaşamın anlamı amacı. Yani niye? Boş zamanı çok. Hep dolduramıyor bunu.
Şöyle hocam.
Ve şey inanç temeli güçlü olmayınca o zaman ne yapıyor hocam işte? Yalancı
kaçış.
İnanışlara doğru şey diyor. Gidiyor yani. Hocam şey ettim. Geçen oturdum hesap ettim. Bir karşılaştırma yaptım. Şimdi bulmaya çalışıyorum. Kopya çekiyorum şeyden. Notlarımdan. Dünyada hocam 8 milyara yakın insan yaşıyor. Astroloji hocam esas olarak güneş sistemindeki gezegenlerin insan davranışları üzerindeki etkileri üzerine konuşur.
Evet.
Peki bütün bir evrende 8 milyar insan var yeryüzünde. Kişi başına düşen yıldız sayısı ne kadar?
Of.
Hesabını çıkarttım hocam. Bir kişiye düşen yıldız sayısı hocam 125 tane mi?
Daha fazla, milyon mu?
125 bin mi?
Of.
125 milyon mu?
Of of of.
125 milyar mı? 125 trilyon hocam. Bir kişiye vay, düşen yıldız sayısı.
Vay vay vay vay.
Şimdi astrolog arkadaşlara takıldım. Yahu dedim, benim 125 trilyon yıldız var benim adıma değil ama hani bana düşer. Paylaşırsak bana düşer.
Evet.
He. Ya sen diyorum hep bir topu ha burada 8-10 tane gezegenin benim davranışım üzerindeki etkisini araştırıyorsun. Tamam, etkisi olsun bunların, ona da eyvallah. Ya o 125 trilyon yıldızın benim üzerinde etkisi yok diyorsan sen kendinle çelişiyorsun o
bir
zaman
de,
yani.
Bir de hocam onu yaratan zatın etkisi yok diyorsun. Daha kötüsü.
Yani.
Tamam, 125 trilyon yıldız bir şekilde var da. He. Peki bunları yaratan zat seninle alakalı plan projesi
yok,
sana
mu?
Bir şeysi, ilhamatı, feyzi, bereketi yok mu yani?
Evet. Bir de şu. Diyelim ki bunların etkisi var. Sen şimdi Jüpiter'in ve Uranüs'ün durumunu değiştirebilecek misin? Yok. Sen ne yapacaksın?
Sen
iradenin dahilinde olan şeyler üzerine odaklanman lazım. Bu astrolojik yaklaşımlar hocam insanı iradesizleştiriyor. Niye? Yani koskoca Venüs, Uranüs, Plüton vesaire.
Ben ne yapabilirim ki?
Ben ne yapabilirim ki?
Hocam tersten bakarsan o kadar önemli bir insanım ki ben, Allah beni halife yaratmış. Bu kadar yıldız da bana tahsis etmiş.
Evet. Şimdi mesela birdenbire bambaşka bir anlam çıkıyor ya. Yani.
O zaman hocam, ona göre davranayım diyorsunuz.
Türkiye'de çok bilinmeyen bir sufidir. Necmüddin-i Daye.
Evet.
1256'da miladi. Müsaadül
İbad hocam, çok severim ben de.
Evet, Türkçe'ye de çevrildi.
Harika bir kitap hocam.
Evet. Şimdi orada hocam şu sözü var. Kendi kadrini bil ki Rabbinin kadrini de bilesin. Yani hani kendini bilmek sadece haddini bilmek olarak bize öğretildi. Halbuki kendini bilmek, haddini bilmek eyvallah ama aynı zamanda bilmek. Kadrini bilmek. Şimdi kadir kelimesi hocam şeyde de kullanılır, astronomide de kullanılır. Kadir kelimesi şu yani. Yıldızların parlaklık düzeyi. Mesela 1 kadir, 2.5 kadir, 4 kadir. Ne kadar parlaksa yani.
O da değeri artıyor yıldızın.
Değeri artıyor. Şimdi insan kendisini hocam değersizleştirdikçe yaratıcısının değerini yeterince farkında olmuyor. Yani şey anlamıyla değersizleştirmek. Allah'ın verdiği yetenekleri.
Şükürsüzlük manasını hocam.
Aslında bu niyeti tevazu hocam, ilginç. Ama aslında tam dediğin gibi bu nankörlük oluyor. Çünkü Allah'ın verdiği nimeti inkar ediyorsun yani.
Bir bakın hocam, o tarafı da var tabii.
Şimdi düşünün ki siz bir doktora götürdünüz, bir yakınınızı, adam profesör, diyelim ki kalp cerrahı. Ya işte adam diyor ki hastayı siz takdim ediyorsunuz falan hocam, ne dersiniz falan. Ya işte yani şey işte estağfurullah, ben bu konularda profesörüm ama yani şey falan. Bilmem. Bir şey bildiğim söyleniyor. Ya şimdi bu olmaz ki. Bu tevazu değil yani. Yani
kalp cerrahı adamı, şimdi kalbi teslim edeceksin.
Yani bu ezikliktir.
Evet.
Yani şu oluyor hocam. Tasavvufun kavramı yanlış uygulanıyor. Sonra bu tasavvufa mal ediliyor.
Sufiler eziktir gibi mesela.
Ya da şey. Mesela haya Allah'tan utanmaktır. Günah işlemekten utanmaktır.
Hocam haftaya inşallah, bugün vaktimiz bitti.
Evet.
Ben bazı sufilerin güzel sözleri de var. Onları size birkaç tane söyleyeceğim. Yani sufiler her zaman böyle tevazu değil. Bazen de hakikaten gerektiği yerde Allah'ın verdiği nimeti de itiraf etmişler. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Eyvallah sana.
Dilinize sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.